Ayrım 16, sayfa 209. Dikkate değer bir hususta yabancı devletlere duyurulacağı ifadesinin fermanda yer almasıdır. Şöyle deniyor: İzah edilen hususlar eski usulü bütün bütün değiştirmek ve yenilemek demek olacağından, iş bu irade-i seniyemiz, dersaadet ve bütün memleket ahalisine ilan edilecektir. Dost devletler de bu usulün inşallah ilelebet bekasına şahit olmak üzere, dersaadette ikamet eden büyük elçiliklere resmen bildirilecektir. Dipnot adı geçen eser sayfa 13. Bu ifadeden düvel-i muazzamaya güvence verildiği sonucunu çıkarmak mümkündür. Başka terimlerle ifade etmek gerekirse, düvel-i muazzamanın dayatmasına bir cevap ve taahhüt niteliği taşıdığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Kullanılan dil, ifade tarzı ve içerik olarak dikkate alındığında, Tanzimat Fermanı denilen belgenin Osmanlı sosyal formasyonunda melez ekonomik sosyal yapıyı yansıttığı gibi, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Batı'nın kapitalist devletlerini tatmin etme kaygısıyla kaleme alındığı, dolayısıyla melez bir kafanın eseri olduğu söylenebilir. Zira ferman bozulmanın ve kötü gidişin şeriata uymamaktan kaynaklandığını ifade ediyor. Ama söz konusu bozulmadan ve kötüye gidişten kurtulmanın yolunu da kavanini cedidede, yani yeni yasalarda görüyor. Eğer bozulma şeriat kurallarından uzaklaşmaktan kaynaklanıyorsa çözümün de eski kuralların uygulanmasında aranması gerekmez mi? Burada söz konusu olan sadece bir kafa karışıklığından mı ibarettir? Bu sorulara şöyle cevap verilebilir: dönemin Osmanlı yöneticilerinin gönlünde nizam-ı alemi ihya etmek yatıyor. Lakin bunun artık mümkün olmadığını açıkça ifade etmeseler de seziyorlar. Bu amaçla da esası koruyarak kimi rötuşlar ve tamiratlarla ve bazı yeni kural ve kurumların devreye sokulmasıyla makinenin tekrar çalışacağını düşünüyorlar. Bu arada Osmanlı yöneticilerini bu tür düzenlemeler yapmaya zorlayan sömürgeci devletlerin baskısını da dikkate almak gerekir. Zira belirli bir eşikten sonra Osmanlı Devleti sanki Fransız, İngiliz, Felemenk devletlerinin vekili. Onların işini, yani merkantilist siyasetlerini Osmanlı Devlet adamları tamamlıyorlar. Dipnot Niyazi Berkes, 100 Soruda Türkiye İktisat Tarihi, sayfa 108. Yukarıda sorduğunuz soruyla ilgili olarak Mehmet Ali Kılıçbaş şu ilginç tespiti yapıyor: Osmanlı islahatına iyi bakıldığında Yeniçerilerin yerine Nizam-ı Cedid askerinin geçmesi, humbaracı ocağının yerine mühendishane kurulması, kapıkulu devşirme Osmanlı ricalinin yerine Baba Ali bürokratının geçmesi, tımar sisteminin yerine iltizam sisteminin ikame edilmesi, Osmanlıların topluma, ekonomiye, insanlara bakışında bir değişim meydana getirmiş midir? Memaliki mahrusa, respublika haline gelmiş midir? Hayır. Öyleyse islahat veya tanzimat, nizam-ı alemi ihya çabasından başka bir şey değildir. Aktörler değişse de aynı oyun sergilenmektedir. Dipnot Mehmet Ali Kılıçbay, Benim Polemiklerim, İmge Kitabevi, Ankara 1995, sayfa 128. Tanzimatçılar Batı dillerinden yalnızca Osmanlı olan düşüncelerini yabancı bir dilden ifade etmek üzere yararlanmışlardır. Aslında bir fark görüyorlardı ama bunun Batı'nın kendi sistemine sadık kalmasından, Osmanlı'nın da kalmamasından kaynaklandığını düşünmekteydiler. Dipnot adı geçen eser sayfa 103. Resmi tarihçiler ve Osmanlı geçmişinden mutlaka bir ilericilik arayıp bulmaya koşullanmış akademi taifesi, istedikleri kadar tanzimatı çağdaş anayasacılığın başlangıcı saysınlar, söz konusu olan padişahın tebaasına bir lütufta bulunması ve aksaklıkları da İslam hukuku esasları dahilinde yeniden tanzim edilmesini emretmesinden ibarettir. Fakat tanzimatta derin kerametler bulan sadece resmi tarihçiler ve kimi anayasa profesörleri değil. Aydın üzerine tezlerde Yalçın Küçük şunları yazıyor: şimdi aydın üzerine tezlerin, Türk aydınının kendisiyle ilgili düşüncelerini kökten değiştirmesi gereken tezlerinden birincisini yazıyorum. Tanzimat gericilerin başından beri karşı çıktığı ve ilerici aydının emperyalizmin bir senaryosu sanarak son 20 yıldır kustuğu tanzimat bir önemli ileri atılımdır. Saltanatı koruma endişesi den doğdu. En azından başında Batılılar tarafından empoze edilmedi. Tanzimat aydınları tarafından Batılılara kabul ettirildi. Dipnot Yalçın Küçük aynının üzerine tezler 1830-1980, sayfa 196. Öyle bir tanzimat ki saltanatı koruma endişesinden doğmuş, Batılılara kabul ettirilmiş. Daha önce de yazdık, birilerinin gönlünden öyle geçiyor diye herhangi bir bürokratik düzenleme ilerici olmaz. Padişah fermanlarında bürokratik düzenlemelerde ilerici bir öz aramak, ilericilik, devrimcilik kavramları konusunda Avrupa merkezli ideolojik saplantıdan yakarıyı kurtaramayanların bir kuruntusudur. Birincisi, herhangi bir düzenlemenin niteliğini belirleyen, o düzenlemenin arkasında hangi toplumsal gücün bulunduğudur. İkincisi, söz konusu düzenlemenin hangi tarihsel dönemde ortaya çıktığıyla ilgilidir. Büyük Fransız Devrimi sonrasında ilericiliğin asgari kriteri Fransız Devrimi'nin gerisinde kalmamayı gerektirir. Yalçın Küçük ilericiyi yanlış yerde arıyor. Üstelik bir de bulduğunu sanıyor. İlericilik kala kala dekadans halindeki Osmanlı padişahlarıyla onların baş vezirlerine ve memurlarına mı kaldı? Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'na atfen, Allah'tan sonra en çok düveli muazzamadan yani büyük devletlerden korktu dediği unsurlar nasıl oluyor da Batılıları tanzimatı kabul ettiriyor? Türk halkı gericidir, Türk aydını bu gerici halkı ilerici yapma savaşı veriyor diyen Yalçın Küçük kitabının bir yerinde, Türk yenilik hareketinin başlarında ve uzunca bir süre halk yenilikçilerin en belli başı düşmanıdır diyor. Dipnot adı geçen eser sayfa 112. Bir halk gerici olabilir mi? Bizans artı Osmanlı sarayının adamları ilerici olabilir mi? Dünyada saraylarda ilerici olabileceğine inanan başka aydınlar da var mıdır? Bazı halklar fıtraten gerici, bazıları da Allah tarafından ilerici olarak mı yaratılıyor? Eğer dünyayı sömürgeci emperyalist akıl hocalarının gözüyle görmeye alışıksanız, saraylarda ilericiler, devrimciler, aydınlar bulmanız şaşırtıcı değildir. Bu dünyada hiçbir halk için ilerici gerici kavramları kullanılamaz. İlerici gerici gibi kavramlar halk çoğunluğu için kullanılamaz. Ama gerici kavramını egemen sınıflar için kullanmakta hiçbir sakınca yoktur. Halkı gerici sayıp suçlamak bilimsel bir tutum değildir. Ama resmi tarih ve resmi ideoloji tarafından yenilikçi reformcu sayıp yüceltilen Osmanlı padişahlarını, onların sadrazamlarını, paşalarını gerici saymakta da bir sakınca yoktur. Hiçbir halk kendi refahını arttırıcı, özgürlüğünü geliştirici önlem ve düzenlemelere karşı gelmez. Böyle bir şey eşyanın tabiatına da aykırıdır. Bu yüzden halkın Osmanlı yeniliklerine tepkisi gerçekleşen tanzimat ve islahatın ilerici oldukları için değil, yeterince ilerici olmayışına, yeterince yeni olmayışınaydı. Yapılan tanzimatlar, islahatlar halk çoğunluğuna ne teklif ediyordu da halk bunları reddetmişti? Yapılanlar halk çoğunluğunun daha da yoksullaşması, sömürgeleşmenin derinleşmesi anlamına gelmiyor muydu? Halktan korkarak reform yapılabilir miydi? Böyle bir düzenleme reform sayılabilir miydi? Bu konuyla ilgili olarak Taner Timur şunları yazıyor. Halk ise yapılanların niteliğinden çok yapılış şekline ve sonuçlarına bakarak tanzimatçılardan bütün bütün soğumuştu. Gerçekten Osmanlı islahatçıları halk nezdinde ne kadar az itibara sahip olduklarını kendileri de çok iyi biliyorlardı. Mustafa Reşit Paşa'nın Gülhane Hattı Hümayun'unu okumadan hemen önce akşama sağ çıkacağımdan ümidim yoktur dediği meşhurdur. Ali ve Fuat Paşalar gibi diğer önemli Osmanlı reformcuları da devamlı olarak bir halk ayaklanmasında öldürülme korkusu içinde yaşamışlardır. İşin acı tarafı bu siyaset adamları yapmak zorunda kaldıkları reformlara bizzat kendileri de inanmıyorlardı. Bu inançsızlık bugün o döneme yönelik düşündüğümüz veya tahmin ettiğimiz bir yakıştırma değildir. Dipnot Taner Timur Osmanlı Çalışmaları sayfa 87-88. İşte Yalçın Küçük'ün bir önemli ileri atılım dediği budur. Halk yapılanlara isyan etme potansiyeli taşıyor, reformcular da yaptıkları reformlara inanmıyor. Öyleyse sorun neydi? Başka bir deyişle Osmanlı değişim sürecinin niteliğini tayin eden unsur reform arzusu ve eylemi değil, Batı'nın kolektif kontrolüdür. Bu kontrolde Osmanlı Devleti ile ilgili ilke, onun zayıf tutularak bütünlüğünün korunması şeklinde konmuştur. Örneğin Osmanlı bütünlüğünü garanti eden 1844 gizli İngiliz-Rus anlaşmasının iki temel ilkesi, zayıf bir Türk imparatorluğunun mümkün olduğu kadar uzun süre devamı ve sonunda paylaşılması için diğer Avrupa devletleriyle işbirliği biçimindedir. Bunu hisseden yönetici zümre halktan da gelen baskıyla bu programı çok hevessiz bir şekilde yürütmüştü. Biz de sık sık tanzimatçılığın taklitçilik olduğu ileri sürülür. Oysa aslında tanzimatçılık baskıya karşı gizli bir direnç ve ortalama yollar arama iradesidir. Dipnot Taner Timur Osmanlı Çalışmaları sayfa 94. Fransız devlet adamı ve tarihçi F. Guizot, Mustafa Reşit Paşa hakkında şunları yazıyor. Reşit Paşa ülkesine giriştiği hareketin başarıya ulaşması için en gerekli niteliklerden birinden yoksundu. Türkiye'de güçlü bir reformcu olmayacak kadar az Türktü. Büyük Petro Rusya'yı Avrupa uygarlığına sokma girişiminde derin bir şekilde Rus'tu ve Rus kaldı. Genç yaşlarından itibaren Türkiye ile Avrupa ilişkileri içinde yetişmiş ve bu konularda angaje olan Reşit Paşa özellikle bir Avrupa diplomatı oldu. Türk hükümetinin Avrupa hükümetleri içinde bir çeşit özümlenmesini, ülkesinin ve sultanının Avrupa politikası içinde yerini ve ağırlığını koruyabilmesi için tek çare olarak görüyordu. Türkiye'yi Avrupa'da tutabilmek için Avrupa'yı Türkiye'de tatmin etmek, devamlı hakim düşüncesi bu oldu. Dipnot, aktaran Taner Timur Osmanlı Çalışmaları sayfa 92-93. Taner Timur, Guizot'dan yukarıdaki alıntıyı yaptıktan sonra şu yorumu yapıyor. Öyle sanıyorum ki bu görüşler tüm Avrupa devlet adamlarının görüşlerini yansıtıyordu ve bütün tanzimatçılar için geçerliydiler. Opportunist nedenler de her zaman bu kadar açıkça ifade edilmemişlerdir ve bizzat Guizot da bunları hatıratlarında yazmıştır. Ancak dönemin bütün boyutları içinde incelenmesi, Osmanlı reformizminin ve bunun uygulayıcılarının objektif konumunu ortaya koymaktadır. Bunlar Avrupa politikasının Osmanlı Devleti'nde uygulanması programının müteahhitleri olmuşlar ve aslında Osmanlı Devleti'ni değiştirmeye değil, ellerinden geldiği kadar değiştirmemeye çalışmışlardır. Dönemin hegemonik gücü olan İngiltere'nin tarihsel çıkarı Osmanlı İmparatorluğu'nun bölünüp parçalanmamasını gerektiriyordu. Üst düzey bir İngiliz yetkilisi olan Chatham, Osmanlı Devleti'nin yaşamakla devam etmesinin İngiltere için hayati bir zaruret olduğunu kabul etmeyen kimseyle ben konuşmam derken, İngiliz siyasi ekonomik çıkarlar açısından Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğünün korunmasının önemine dikkat çekmişti. Dipnot aktaran Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi Cilt 5 sayfa 17. Aynı şekilde Kırım Savaşı öncesinde Witt de, eğer İstanbul ve Boğazlar başka bir devletin eline geçerse, Britanya menfaatleri bundan büyük zarar görecektir. Bu takdirde yalnız bizim ticaretimiz sekteye uğramış ve yakın doğuda bizim siyasi nüfuzumuz gömülmüş olmakla kalmayacak, üstelik donanma için yapmakta olduğumuz masraflar da önemli ölçüde artacaktır. Çünkü biz deniz kuvvetlerimizi şimdi İstanbul Boğazı'nda duran tarafsız donanma seviyesine çıkarmak zorunda kalacağız demişti. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Avrupalılar Osmanlı ülkelerini sömürgeleştirmek istiyor, kompradorlaşmış Osmanlı egemen sınıfı iktidarını yani devletini korumak istiyor, hızla yoksullaşıp kimliksizleşen halk çoğunluğu bu sürece tepki gösteriyor, tepkisini geleneksel dini kavramlarla dile getiriyor ve Avrupalılarla yenilikçi reformcu komprador Osmanlı eliti tarafından gericilikle suçlanıyor. Sanıyorum son 200 yılın hikayesi bu bütünlük dikkate alınmadan anlaşılamaz. Üçün üçü, İslahat Fermanı veya kompradorlaşmada ikinci ve son perde. Tanzimat Fermanı'nın ilanından 17 yıl sonra 1856'da İslahat Fermanı ilan edildi. Her ne kadar ferman padişahın olsa da içeriği İngiliz ve Fransızlara aitti. Bir bakıma söz konusu belge, Batı diplomasisinin nezaketinin eseriydi. Zira Düveli Muazzama, Paris Anlaşması'nda yer almasını istedikleri hükümleri, Osmanlı padişahının eseriymiş gibi göstermek için bir padişah fermanı olarak yayınlanmasını kararlaştırmışlardı. Sonra da anlaşmanın 9. maddesinde fermana atıfta bulunarak işin içinden çıktılar. Paris Anlaşması'nın 9. maddesinde İslahat Fermanı'ndan şöyle söz ediliyordu. Padişah Hazretleri tebaalarının refahı için sarf etmekte oldukları devamlı himmetleri yolunda din ve ırk farkı gözetilmeyerek cümlesinin durumunu ıslah edici olmakla beraber imparatorluğun Hristiyan halkı hakkında inayetkar niyetlerini teyit eden bir yüksek ferman ihsan buyurmuş olduklarından ve bu hususta olan asil düşüncelerine bir delil göstermek istediklerinden müstakil iradelerinden sadır olmuş iş bu yüksek fermanın Paris Anlaşması devletlerine tebliğini tensip buyurmuşlardır. Paris Anlaşması devletleri bu tebliğin yüksek değerini ispat ve teyit ederler. Şurası kesin olarak kararlaştırılmıştır ki bu tebliği Padişah Hazretlerinin ne kendi tebaasıyla olan hükümdarlık işlerine ve ne de devletlerinin iç işlerine ayrı veya birlikte olarak müdahale etmek için hiçbir halde Paris Muahedesi devletlerine bir hak ve selahiyet vermeyecektir. Dipnot aktaran Enver Ziya Karal Osmanlı Tarihi Cilt 6 Sayfa 6. Böylece Düveli Muazzama'nın istekleri bir dış baskı sonucu değil de bizzat padişahın iradesinin eseri olduğu izlenimi yaratılmak istendi. Aslında bu tipik bir sömürgeci komprador ortak üslubudur ve halkın bu tür manipülasyonları yutacağı anlayışının eseridir. Doğrusu modern Batı diplomasisine de böylesi yakışırdı. Nasıl Tanzimat Fermanı Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa ile yapılan savaş koşullarında gündeme gelmiş ve bu savaşta İngiliz ve Fransızların desteğini sağlama amacı taşıyorduysa, İslahat Fermanı da Ruslarla yapılan Kırım Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin safında yer alan aynı devletlerin isteklerini karşılamak amacıyla gündeme gelmişti. Nasıl Tanzimat Fermanı Mustafa Reşit Paşa'nın başta İngiliz Dışişleri Bakanı Palmerston olmak üzere İngiliz devlet yetkilileriyle özel görüşmeleri sonunda ilan edilmişse, İslahat Fermanı da dönemin sadrazamı Ali Paşa ile İstanbul'daki Fransız ve İngiliz elçileri arasındaki özel görüşmeler sonunda kararlaştırılmıştı. Roderick H. Davison'ın yazdığı gibi bu belge birçok bakımdan Lord Stratford'un şaheseriydi. Lord Stratford 1856 Ocak ayı boyunca Bağbaal'deki Fransız Büyükelçisi Tonavel ve Avusturya Büyükelçisi Prokesh ile görüşmekteydi. O sırada Sadrazam ve Hariciye Nazırlığı görevini de üstlenen Ali Paşa ile Fuat Paşa ve bir Osmanlı Rumu olan Prens Kallimaki kendi projelerini tartışmak üzere 3 büyükelçi ile bir araya geldiler. Yani 3 devlet Türkleri Paris'teki barış konferansına başlamadan fermanı tamamlayıp resmen ilan etmeye zorluyorlardı. Böylece Rusya Türklerin reformlarına karışmış olmayacak, dolayısıyla ferman bir oldu bitti şeklinde sunulacaktı. Dipnot, Roderick H. Davison, Osmanlı İmparatorluğu'na Reform 1856-1876, cilt 1, sayfa 69. Davison 1856 İslahat Fermanı ile 1839 tarihinde Gülhane Hattı Hümayunu'nu karşılaştırarak şunları yazıyor. Gel gelelim önemli farklar da vardı. 1856 fermanı yapılacak değişiklikleri sayarken öncekinden daha titizdi. 1839'da bulunan vaatlerin yinelenmesiyle başlıyor ama daha da ileri gidiyordu. Üstelik 1856 fermanı 1839'daki örneğinden farklı olarak çelişkili bir nitelik taşımıyordu. O günlerin Osmanlı belgelerinde alışılmadık derecede açık ve öz bir dil kullanılması nedeniyle daha modern ve daha batılı bir görüntü sunmakla kalmıyor, ayrıca dini hukuka, Kur'an'a ya da eski kanunlarla imparatorluğun parlak devirlerine tek bir kelimeyle dahi değinilmiyordu. Bu durum psikolojik açıdan tehlikeliydi, yalnız ferman bütün olarak ileriye bakıyordu, geriye değil. Dipnot, Roderick H. Davison, Osmanlı İmparatorluğu'nda Reform, sayfa 70. Aslında iki ferman arasındaki dil farkı, birincisinin İngiltere Dışişleri Bakanı Palmerston ve Lord Stratford de Redcliffe unvanını taşıyan İngiliz Büyükelçisi Stratford Canning'in damgasını taşısa da Mustafa Reşit Paşa tarafından iç kamuoyu da dikkate alınarak kaleme alınmış olması, ikincisinde ise metin yazarları doğrudan Avrupalı büyükelçiler olduğu için dile yeterince özen gösterilmemesiyle ilgiliydi. Yine de 1856 Hattı Hümayunu 1839 Hattı Şerifi'nin tersine esasen Avrupa'da yapılmış oldu ve sadece biçimi yerliydi. Bu tür yorumlar yapıla dursun, halk kitleleri tarafından bu reformların nasıl göründüğünü o dönemde İstanbul'da yaşayan bir Ermeni şöyle dile getiriyordu. Yabancılar Türk hükümetini nefret edilir hale getirdikten sonra şimdi de rezil etmeye çalışıyorlar. Adı geçen eser, sayfa 84. İslahat fermanı esas itibariyle imparatorluk sınırları içinde yaşayan Hristiyan unsurları hedef alıyordu ve Müslüman olmayan unsurlarla Müslümanları eşit statüye getirme kaygısının ürünüydü. Ferman şöyle başlıyordu. Aşağıdaki hususların icrasına irade-i seniyem sadır olmuştur. Gülhane'de okunan Hattı Hümayun ile ve yapılan tanzimat gereğince her türlü din ve mezhepte bulunan bütün tebaam hakkında hiçbir istisna söz konusu olmaksızın can, mal ve namus emniyeti tekit edilmiştir. Vaatlerin fiile çıkarılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Osmanlı diyarında bulunan Hristiyan ve diğer gayrimüslim cemaatlerine dedelerim tarafından verilen bütün imtiyazlar ve muafiyetler ikba edilecektir. Ancak her bir cemaat belli bir zaman dilimi içinde mevcut imtiyaz ve muafiyetlerini tespit ederek yapılacak islahat iradelerini tarafımıza arz edecekler. Nezaretimizin emri altında ve hususan patrikhanelerde kurulacak komisyonlarla bu tespit işlemi yapılacaktır. Patriklerin seçim usulleri tespit ve icra edilecek, Osmanlı Devleti ile cemaatlerin ruhani liderleri arasında yapılacak görüşmeler sonucunda alınacak kararlarla bunların yemin merasimleri belli esaslara bağlanacak, bu zamana kadar patriklere ve cemaat başlarına verilen hediyeler kaldırılarak, bunun yerine patriklere ve cemaat başlarına belirli gelirler tahsis edilecek, diğer papazlara ve görevlilere de rütbelerine göre maaşlar verilecek, ancak Hristiyan papazlarının menkul ve gayrimenkul mallarına asla dokunulmayacaktır. Dipnot, sadeleştirerek alan A. Akgündüz S. Öztürk, bilinmeyen Osmanlı, OSAV 1999, sayfa 254. Bundan başka ferman Osmanlı tebaasının hangi millete mensup olduğuna bakılmaksızın devlet hizmetine ve memurluklara alınacaklara, seçimle gelinen yerlere, eyalet ve liva meclislerine herkesin katılımının sağlanacağı, her cemaatin liderleriyle hükümet tarafından bu cemaatlerden seçilecek bir memur, tebaanın tamamını ilgilendiren işlerin yürütülmesinde meclisi valada bulunmak üzere sadrazam tarafından davet edileceği, mezhep, ırk ve dil farklılığı nedeniyle bir kesimi diğeri karşısında küçültücü ayrım ve sözlerden vazgeçilmesini ve benzeri hükümleri içeriyordu. Ama emekçi halk çoğunluğunu ilgilendiren asıl sorun olan ezen, ezilen, sömüren, sömürülen ilişkisine tek bir kelimeyle bile gönderme yapmıyordu. Aslında ferman kayda değer bir yenilik getirmiyordu. Dolayısıyla içeriği itibariyle hiçbir orijinallik de taşımıyordu. Özellikle ferman 1839 Gülhane Hattı Hümayunu ile tanınan can, mal, namus, şeref dokunulmazlıklarının ve Müslüman olmayan cemaatlerin öteden beri sahip oldukları ruhani ayrıcalıkların bir kez daha güvence altına alınması, bu yolla somut önlemlere başvurma sözünün verilmesi, kiliselerin topladığı vergilerin kalkması, Rum patriğinin ömür boyu seçilmesi, dinsel toplulukların kendilerini yönetmeleri için cemaat meclislerini oluşturabilmeleri, ibadet yeri ve okul açabilmeleri, din, vicdan ve ibadet özgürlükleri, kesin olarak korunması, din ve mezhebi yüzünden aşağılanmama, din değiştirmeye zorlanmama, İslam'dan çıkmanın idamla cezalandırılmaması, Hristiyanların da eyalet meclislerine, meclisi valayı, ahkam-ı adliyeye, bütün okullara hatta askeri hizmete girebilmeleri, mahkemelerde tanıklıkların eşdeğerde sayılması, Müslüman ve Müslüman olmayan kişiler arasındaki davalara karma mahkemelerde bakılması, yargılamaların açık olması, yeni ceza yasaları yapılması, işkencenin kaldırılması, ceza uygulamalarının insanileştirilmesi, maliyede yeniliklere gidilmesi, vergide eşitlik, iltizamın kaldırılması, yabancı uyruklulara tasarruf-ı emlak izni verilmesi, banka ticaret ve tarım sermayesine olanak sağlanması, sermaye-i Avrupa'dan istifadeye bakılması. Dipnot, bakınız Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasa Gelişmeleri, Cogito 1999 sayfa 96. Öyleyse İslahat Fermanı'nın tarihsel anlamı nedir? Bir kere metinde kullanılan dil ve üslup tipik sömürgeci bir zihniyeti yansıtıyor. Dolayısıyla uygarlaştırma misyonu retoriğine uygun bir yaklaşımın ürünüdür. Avusturya Büyükelçisi Prokeş sözünü sakınmayanlardandı. Kendilerini bizim uygarlaştırıp ilerlememizin gizlerini öğreteceğimiz Türkler dışında en azından görünüşte başka saygıya değer bir halk yoktur. Dipnot, Roderick H. Davison, Osmanlı İmparatorluğu'na Reform, 1856-1876, cilt 1, sayfa 86. Asıl amaç afişe edilenden farklıydı. Asıl amaç imparatorluğun tüm doğal ve insan kaynaklarını Batı kapitalizminin sömürüsüne sonuna kadar açmaktı. Özellikle Kırım Savaşı sırasında ve savaştan hemen sonra imparatorluğun belli başlı sahil kentleri genellikle kuşkulu hatta suçlu tiplerden oluşan bu kalabalıkla doldurulmuştu. Bunların pek çoğu Batı Avrupa ülkelerinin gerçek vatandaşlarıyla birlikte yine kapitülasyonlar kalkanından yararlanarak imtiyaz koparma işine atılmışlardı. Görünüşte Türklerin ekonomik kaynaklarını yani madenler, tarım ürünleri ya da ulaşım araçları geliştirmek amacıyla imtiyaz almaya çalışıyorlardı. Oysa asıl amaçları komisyonlar, garantiler, Avrupa borsalarındaki işlemler ya da Bab-ı Ali aleyhine açılan davalarla çabuk yoldan kâr elde etmekti. Yegane kayıtları kâr etmek, sömürmek, yağma ve talan olanların gerçekten insani yani hümaniter, özgürlükçü, demokratik kaygıları olabilir miydi? Amaç gerçekten inanç özgürlüğünü gerçekleştirmek miydi yoksa Osmanlı ülkesinde Hristiyan misyonerlerin istedikleri gibi at oynatmasının koşullarını yaratmak mıydı? Bir İngiliz konsolosluk mahkemesi yargıcının neredeyse adi suçlulardan sonra dünyada uğraşılacak en sorunlu insanlar dediği Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya ve Amerika'dan gelen gerek Katolik gerekse Protestan misyonerler imparatorluğun her tarafına yayılmışlardı. 1870'li yıllarda Amerikan Protestan misyoner okullarının sayısı 205, bu okullarda eğitim gören öğrenci sayısı da 5500 iken 1913'te bu sayılar sırasıyla 430 ve 23500 idi. 1914 yılında imparatorluktaki Fransız mekteplerinde okuyan öğrenci sayısı 90 bine yaklaşıyordu. 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılın ilk 10 yıllarında imparatorlukta Hristiyanlığı, değilse Batı uygarlığını yayma söylemiyle emperyalist çıkarları gerçekleştirmeye çalışan misyonerlerin işlevini, 20. yüzyılın ikinci yarısında kapitalist kültürü yaymak üzere yabancı dilde eğitim veren okullar ve üniversiteler üstlenecekti. Ama artık devir değişmişti. Kimse bunların misyonunu ve işlevini tartışma konusu yapmayacaktı. Tam tersine bunlar evrensel bilimi üretip yayan kurumlar sayılıp yüceltilecekti. İslahat fermanının ilanını izleyen dönemde Osmanlı İmparatorluğunu kıskaca alan sömürgeleşme, kompradorlaşma süreci artık tamamlanmış bulunuyordu. İmparatorluğun yönetimi bütünüyle Düveli Muazzama'nın eline geçmiş bulunuyordu. Sömürgeci devletler Paris Antlaşması'nın 9. maddesine dayanarak istedikleri zaman, istedikleri şekilde ekseri imparatorluk dahilindeki Hristiyan tebaanın durumunu bahane ederek imparatorluğun iç işlerine müdahale ediyorlardı. Zaten imparatorluğun bilinen anlamda iç işleri diye bir şey de kalmamıştı. Neyin iç işleri, neyin dış işleri olduğu artık belirsizdi. Avrupalı büyük güçlerin genel yaklaşımı şöyleydi. Avrupa'da barışın sağlanması Osmanlı İmparatorluğundaki Hristiyan tebaanın refah içinde olmasına bağlıdır. Bu söylendikten hemen sonra bir yolu bulunup Hristiyan tebaa tahrik ediliyordu. Süleyman Paşa her bölgenin konsolosları bağımsız hükümetler haline geldiler diyordu. Bizzat İslahat Fermanı'nın mimarı değilse de hazırlanışına katılan dönemin sadrazamı Ali Paşa, İngiliz Büyükelçisi Lord Stratford'dan şöyle şikayet ediyordu. Her şeyde ve her tarafta hüküm ferma olmak, arzu-i şedidinde bulunması sahikiyle kendini mülk sahibi kıyasına kadar ileri gitmiş ve bizzat kendisi hükümeti merkeziyede hemen aşikar bir surette vasilik mevkiine geçtiği gibi vilayetlerde valiler nezdinde vasiler yani konsoloslar kaim etmiştir. Kendilerine verilmiş olan vazifeleri ifa suretiyle bunların hoşuna gitmemek bedbahtlığında bulunan bir vilayet valisi mahvolmuş demektir. Heyet-i hükümeti teşkil eden nazırlar daha iyi bir muameleye mazhar değildir. Vükelasını nasp ve azleden artık padişah değildir. Dış münasebetlerimiz aynı müşkülata düçar olmaktadır. Sair devlet elçilerinden birisinin siyah demesi, Lord Stratford'un beyaz demesi için kafidir. Velhasıl ne diyeyim, umuri hariciye idare dahiliye, patrikane her şey bu adamın kontrolüne tabidir. Dipnot Hayrettin, Vesaiki Tarihiye ve Siyasiye, cilt 2 sayfa 5'ten aktaran Enver Ziya Karal, cilt 6 sayfa 21. Hattı Hümayun, Müslüman halka hiçbir şey vaat etmediği gibi bir dizi yük getiriyordu. Ferman 5 yıllık zorunlu askerlik yükümlülüğü getirmişti ama bedelli askerliği de hükme bağlamıştı. Gerçi Müslüman olmayan tebaaya sağlanan bedelli askerlik imkanı Müslüman tebaaya da sağlanmıştı. Lakin Müslüman olmayanlar askerlikten küçük bir bedel ödeyerek muaf olabiliyorlardı. Dolayısıyla kaldırılan cizyenin yerini bedeli askeri alıyor, sonuçta hiçbir şey değişmiyordu. Buna karşılık Müslümanlar askerlikten muaf olabilmek için Hristiyan veya diğer tebaa mensuplarından daha büyük bir bedel ödemek zorundaydılar. Nizam-ı Cedid, tanzimat, islahat, yenilikçilik retoriği altında imparatorluk hızla sömürgeleşip kompradorlaşmıştı. Bu süreçle birlikte kendi gerçekliğine bütünüyle yabancılaşmış, çıkarları sömürgecilerin çıkarlarıyla özdeş, komprador bir aydın sınıfı oluştu. Avrupa merkezli ideolojiyi içselleştirdiği oranda kendi realitesine yabancılaşan bu sınıf, sömürgeciliğin hizmetinde ve sömürgeleşmeden çıkar sağlayan bir kesimdi. Aslında bu kesimin konumu ve işlevi Levantenlerinkine benziyordu ama ülkenin yerlisi olmak gibi bir farkları da vardı elbette. Bunların batıda veya batı eğitimi görmüş olanlarına önce münevver daha sonra da aydın dendi. Herhalde bu dünyada bu unsurlar kadar aydın kavramının inkarı olan başka bir insan grubu olamazdı. Jean-Paul Sartre, Frantz Fanon'un ünlü eseri Yeryüzünün Lanetlilerine yazdığı ön sözde sözünü ettiğimiz kesimle ilgili olarak şunları yazmıştı. Avrupalı seçkinler yerlilerden seçkin bir tabaka oluşturma işini üstlendiler. Umut vaat eden gençleri seçtiler, kızgın demirle onları batı kültürünün ilkeleriyle dağladılar. Ağızlarını tumturaklı parlak sözcüklerle tıkadılar. Ana vatanda kısa bir süre kaldıktan sonra tümüyle değişmiş olarak ülkelerine yolladılar. Bu iki ayaklı yalanların kardeşlerine söyleyecek hiçbir şeyi kalmamıştı. Yalnız yankılardan ibarettiler. Paris'ten, Londra'dan, Amsterdam'dan, Partenon, kardeşlik sözcükleri edildikçe Afrika'nın ya da Asya'nın herhangi bir yerinde dudaklar tenon, deşlik demek için aralanıyordu. Altın çağdı bu. Dipnot Frantz Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri. Çeviren Süer Kaya, Sosyalist Yayınları 1994 sayfa 7. Yurt dışında eğitim görmüş Osmanlı yenilikçileri kuşağından lakabını Edinburgh'da eğitim görmesine borçlu bir subay olan İngiliz Mehmet Said Paşa daha sonraları şöyle demişti. Kendimi yetiştirdiğimi hayal edene kadar yurt dışında kaldım ve ülkeme geri döndüğüm zaman kendimde sadece hayvanca arzularla duygular buldum. Dipnot aktaran Roderick H. Davison, Osmanlı İmparatorluğu'na Reform 1856-1876, cilt 1 sayfa 83-84. Kompradorlaşmış, kendisine ait olduğu topluma velhasıl dünyaya yabancılaşmış Osmanlı bürokrat münevver taifesinin hali pür melalini anlatan sayısız örnek vermek mümkündür. İlk defa 1854'te olmak üzere iki kere sadrazamlık yapan Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa, Fransa'da tahsil yapan ilk Türklerdendir. Paşa Hüsrev Paşa'nın gönderdiği talebelerdendir. Fransız Harp Okulu'nu bitirdikten sonra bir Fransız birliğinde staj yapıyordu. Bu sırada Fransız kralı yanında Türk elçisi Afetti Paşa olduğu halde birliği ziyarete geldi. Vanda'nın naklettiğine göre Fransız kralı konuşmasında Türklerin ilerlemelerine subay, teknik adam ve öğretmen göndererek katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etmiştir. Kıbrıslı cevabi bir konuşma yaparak şöyle der. Haşmet Mehap, bu yapacağınız hiçbir işe yaramaz. Bu adamlar bizi sıkacaklar. Fransa'dan da Avrupa sivilizasyonundan da bizi soğutacaklardır. Majesteleri onların yerine bize birkaç bin güzel, akıllı ve afacan yosma gönderecek olursa, onlar bizi daha kesinlikle sivilize edeceklerdir. Hatta Fransızlaşırız bile. Dipnot, aktaran Tuncer Baykara, Mustafa Reşit Paşa'nın medeniyet anlayışı. İn Mustafa Reşit Paşa ve dönemi semineri bildiriler. 13-14 Mart 1985 TTK yayınları 1994, sayfa 51-52. Bugün Türkiye'de dahil 3. dünya ülkelerini yöneten işte bu komprador sınıftır. Üstelik bu komprador sınıfın çıkarı tüm toplumun çıkarı sayılıyor. Kompradorlaştırıcı politikaların uygulayıcılarına bir de milliyetçi deniyor veya milliyetçiler komprador oluyor. Velhasıl Türkiye'nin tüm orta dereceli okullarına ve üniversitelerin ilgili fakültelerinde ilericiliğin, reformculuğun, çağdaşlaşmanın, batılılaşmanın bir aşaması olarak anlatılan İslahat Fermanı'nın tarihsel anlamı ve işlevi işte buydu. Sömürgeleşmeyi ve kompradorlaşmayı hızlandırıp derinleştirmek.